Herkese bahşedilmiş iki eşsiz değer vardır. Biri akıl, öteki zaman. Zamanını iyi kullananlar ve aklına yatırım yapanlar önünde sonunda kazanacaklardır. Merhaba, ben Barış Ege. Bugün 22 Temmuz 2023 ve saat tam 13.46. Harika bir cumartesi gününde kitap özetleri serimize devam ediyoruz ve bugün sırada muhteşem bir kitap daha var. Yıllardır en çok satanlar listesine inmeyen, iş ve finans denilince akla ilk gelen kitaplardan biri olan Robert Kiyosaki'nin yazdığı Zengin Baba, Yoksul Baba. Şöyle diyordu: "Yoksul babam, yani gerçek babam, bana her zaman oğlum okula git, iyi notlar al, güvencesi olan sağlam bir iş bul, yüksek maaşlı bir iş bul ve çok çalış" derdi. Zengin babam ise "hayatım boyunca çok çalışmak istiyorsan bu iyi bir fikir olabilir. Ama zengin olmak istiyorsan nasıl para sahibi olacağını öğrenmelisin önce. Ve önce kendin için çok çalış ki para için çok çalışmana gerek kalmasın. İş için başvuran adam olma, işi bizzat halleden adam ol." Sevgili dost, büyük görkemli hayatlar kurmuş, büyük hayatlar inşa etmiş, hemen herkes aynı şeyi söylüyor. Bak, burada zengin baba diyor ki, önce kendin için çok çalış ki para için çok çalışmana gerek kalmasın. Jim Rohn da diyordu ki, işiniz üzerinde çalışırsanız hayatınızı kazanırsınız ama kendiniz üzerinde çalışırsanız bir servet kazanırsınız. Zengin Baba, Yoksul Baba kitabı yayımlandığı günden bu yana iş ve finans konusunda en çok satan kitaplar listesinin zirvesinden hiç düşmedi. Niye biliyor musun? Çünkü finansal okuryazarlık konusunda olabildiğince basit ama uygulayanın hayatını kökten değiştirecek devrim niteliğinde bir yaklaşım sunuyor aslında. Zenginliğin doğuştan geldiği efsanesini yok ediyor. Hani birçoğumuz böyle inandık hayatımızın bazı dönemlerine. Zenginlik doğuştan gelir, işte babada yoksa sen de zengin olamazsın, işte zenginler şöyledir böyledir. Bu boş sözleri aslında yok eden kitabın teması, parayı servet gelişimi için bir araç olarak nasıl kullanacağımızı öğretmektir. Ben 2015 yılında okumuştum ilk kez ve hem paraya bakış açımı hem de hayatımı değiştirmişti bu muhteşem kitap. Şimdi kitap 10 bölümden oluşuyor ama ben 8 bölüm çıkardım. Sana 8 bölüm üzerinden özetleyeceğim. Onun öncesinde iki tane çok önemli konuya dikkatini çekeceğim. Birincisi zaman kaldırıcı. Bütün zenginlerin, zengin zihniyetine sahip olan kişilerin bildiği bir şeydir. Zaman kaldırıcı ne demektir? Birim zamanda, ya örnek veriyorum, bir saatlik bir zamanda, bir saatlik bir emeğinin karşılığında 8-10 saatlik, hatta 20-30-40, daha böyle tecrübeliysen para konusunda bir saatte aslında yüzlerce saatlik iş çıkarmak demektir. Yani doğru bir sektör ya da doğru bir iş seçersen, yeteneklerini iyi kullanırsan, mesela bu işe ilk başladığın zamanlarda işte çok emek verir ama az kazanırsın. Sonra gittikçe bu orantı değişmeye başlar. Emek verdiğin kadar kazanmaya başlarsın. Sonra verdiğin emek azalır ama kazancın artar. Sonra verdiğin emek daha azalır, kazancın daha artar. Ve en sonunda hiç çalışmadığın zamanlarda dahi para kazanabilirsin. Pasif gelir elde etmeye başlarsın. Yani sen pasifsindir ama gelirin artar. Ya da en azından seni tatmin edecek kadar stabil kalır. Nasıl olabilir bu? Bir sistem kurduğunda olabilir. Yani örneğin YouTube'da bir kanal açarsın ve kaliteli videolar yüklersin. O videolar için bir gün yarım saatini, bir başka gün bir buçuk saatini, bir başka gün işte 45 dakikanı ayırırsın. Derken aradan aylar geçer ya da 2 yıl, 3 yıl geçer. Orada artık 300 tane video vardır. Totalde sen bunlar için işte diyelim ki 500 saatlik bir emek harcamışsındır ama hayatın boyunca artık oradaki videolar sana para kazandırmaya devam eder. Örneğin bu bir zaman kaldırıcı ve pasif gelirdir. Bir online kurs açabilirsin. Oradaki işte yine bir kere kaydettiğin videolar sana ömrün boyunca para kazandırabilir. Bir dönem ciddi emek verirsin ama sonra sürekli bir kazanca dönüşebilir. Benim mesela 2020 yılından beri Udemy'de bir kursum var. Bir kere yükledim, ciddi de emek verdim. 3 ay boyunca gerçekten iyi çalıştım, notlarımı çıkardım falan derken şu anda işte yaklaşık 3,5 yıldır bana her ay belirli bir gelir getiriyor. Dolayısıyla bir sistem kurduğunda belki bir kitap yazabilirsin. Bu da olabilir. İşte belki network marketing sektöründe bir ekip kurarsın ve sonsuza kadar büyümeye devam eder. İşte belki çok iyi araştırıp doğru hisse senetlerine yatırım yaparsın ve o hisse senetleri büyüdükçe ya da en azından değerini korudukça kazanmaya devam edersin. Sana temettü geliri getirir vesaire. Dolayısıyla zaman kaldırıcı çok önemlidir. Bütün zenginlerin çok iyi bildiği bir olaydır bu. Onlar para için çalışmak yerine paralarının kendileri için çalışmasını çok iyi öğrenmişlerdir. İkinci bölümlere geçmeden önce ikinci önemli konu ise şu. Robert Kiyosaki'nin hepimizin hayatına soktuğu bir kavram, çok önemli bir farkındalık. Şu an ekranda gördüğün gibi insanları dörde ayırıyor. İşte çalışanlar ya da maaşı çalışanlar, esnaflar, zanaatkarlar, diğer tarafta da iş sahipleri ve yatırımcılar. Şimdi solda gördüklerin dünya nüfusunun %95'ini oluşturuyor ama gelirin sadece %5'ine sahip. Sağda gördüklerin ise dünya nüfusunun %5'ini oluşturuyor ama dünya gelirinin %95'ine sahip. İlk bakışta bir adaletsizlik var gibi görünüyor ama gerçek bu değil. Genel olarak da başarılı insanları araştırdığında en fazla nüfusun, genel nüfusun %80'ini, %8'ini, 10'unu oluşturabildiklerini görüyorsun. Burada da aynı şey var. Yani sol taraftakiler hep güvenliği arayan insanlar, aman aman sağlam olsun da maaşım falan diyen ve öğrenmeye pek zaman harcamayan insanlar. Sağ taraftakiler ise paranın nasıl kazanılacağını öğrenmek için emek harcayan ve sonra da geri kalan ömürlerinde çok kolayca kazanan insanlar. Araştırmalar gösteriyor ki o şey efsanesi tamamen bir yalan. Yani babadan gelecek, dededen gelecek filan. Bugünkü zenginlerin çok çok çok büyük bir kısmı sıfırdan zengin olan insanlar. Hadi bir bakalım. Soldaki bu çalışan grubu nedir? Güvenlik için çaba gösterenlerdir. Yani zamanını SGK ve maaş karşılığı satanlardır. Amaçları kurumsal merdivenleri tırmanıp finansal başarıya ulaşmaktır. Ancak tahmin edebileceğin gibi bu çok zordur. Yani bu şekilde finansal özgürlüğe ulaşmak çok ama çok zor. Zanaatkarlar zorlu bir alanda ya da esnaflar zorlu bir alanda sert rekabet koşullarında çabalar ve kendi işini yapıyor olmasına rağmen patron köle gibidirler. Çoğunlukla hafta sonu ve bayramlarda bile çalışırlar. Ne kadar kazandıklarının bu sebeple hiçbir önemi yoktur. Her iki grubun ortak noktası para için çok çalışmak, çok çaba göstermek gerektiğini zannetmeleridir. Başka bir yol olduğunu asla düşünmezler. Yani korku hakimdir. Aman aman kendimi garantiye alayım derler. İş sahipleri ise karlı bir iş sistemi kurup finansal başarıya ulaşma amacını taşıyan insanlardır. Yani bir sistem kurmaktır onların amacı. Bir süre ciddi emek verirler ancak bir kez kurduktan sonra sistem ve insanlar onlar için çalışmaya, sürekli çalışmaya devam eder. Yani başında durmasalar dahi onların işleri sorunsuz bir şekilde devam eder. Şöyle düşün, mesela bir yazılım üzerinde çalışır, bir otomasyon sistemi üzerinde. Belki 3 ay, belki 9 ay, belki 1 yıl, 2 yıl çok çalışır ama o yazılımı bitirince iyi de bir reklamla yeterince müşteriye ulaşırsa artık o yazılım ömür boyu onun için çalışır. Restoranlara satabilir bunu, otellere satabilir, işte farklı farklı iş kollarına satar ve ömür boyu artık ondan gelir elde eder. Neden? Çünkü her ay belirli bir aidat alır bu otomasyonu kullananlarda. Böyle tanıdığım birçok insan var. Yatırımcılar ise hep şu soruyu sorarlar. Paramın benim için mümkün olan en karlı şekilde çalışabileceği neresi, nereyi bulabilirim? Hangi araçları bulabilirim? Onların amacı para için çalışmak değil, paralarının kendileri için çalışmasıdır. Ben para için çalışmam, para benim için çalışır felsefesi, kendine ikinci bir gelir kapısı oluşturmak en önemli adım budur işte. Kazandığın parayı iki türlü harcarsın çünkü. Ya aktiflere yatırırsın ya da pasiflere. Zenginler çoğunlukla kazançların büyük kısmını yine kendilerine kazanç sağlayacak aktiflere yatırırlar. Aktiflerin deyim yerinde ise altın yumurtlayan tavuklardır. Altın yumurtlayan tavuğu kesmemek, aksine besleyip çoğaltmaya çalışmak gerekiyor. Eğer zengin olmak istiyorsan yaşamın boyunca aktif satın almaktan başka bir şey yapma diyor Robert Kiyosaki. Yani öyle bir şey satın al ki o sürekli sana kazanç getirsin. Peki tamam anladık da nedir acaba bu aktifler? Cebine para koyan her şeydir. Pasif ise cebinden para götüren şeylerdir. Aktifler sana kira getirisi sağlayan gayrimenkulün olabilir ya da borsada işte kar payı veren hisseler olabilir. Az önce birkaç örnek verdik. Yani sana gelir getiren her şeydir. Ama birçok insan bunun tersine ne yapar? ömrü boyunca çalışır dediğini bir de övünecek bir şey gibi anlatır. İşte ben 30 yıl çalıştım ama ev aldım, işte ekmek soğan yedim ama 20 yılda evimin borcunu bitirdim falan. Bunu bir de iyi bir şey gibi anlatırız. Neden? Çünkü bize böyle öğretildi. Ama gerçek bu değil. Gerçek hayat asla bu değil. Yani özetle sana düzenli olarak az bile olsa getiri sağlayacak her şey senin için aktiflerdir. Hadi gel şimdi kitaptaki her bir bölümün önemli hatlarına birlikte bakalım. Birinci bölüm, zenginler para için çalışmaz. Eğer para için çalışırsanız güç işverendedir. Ama eğer para sizin için çalışırsa gücü elinizde ve denetim altında tutarsınız, diyor Robert Kiyosaki. Zengin insanların çoğu çok sıkı çalışıyor, ancak bunu çoğu insandan farklı şekilde yapıyorlar. Zengin insanlar ve zengin olmak isteyenler her gün çalışıyorlar ve paranın onlar için nasıl çalışacağını öğreniyorlar. Zengin babamın dediği gibi, yoksullar ve orta sınıf para için çalışır, zenginlerin parası ise onlar için çalışır. Kiyosaki düzenli bir işe sahip olmanın uzun vadeli zenginlik ve finansal özgürlük yaratma sorununa sadece kısa vadeli bir çözüm olduğuna dikkat çekiyor. Çoğu insanı bir işte çalışmaya devam ettiren şey korkudur. Bunu yıllardır ben de insanlara anlatmaya çalışıyorum ve şöyle devam ediyor. Faturalarını ödeyememe korkusu, kovulma korkusu, yeterli paraya sahip olmama korkusu ve yeniden başlama korkusu. Bu bir meslek veya ticaret öğrenmek, bunun adına yani bir meslek ya da ticaret öğrenmek için okuyup para için çalışmanın sonucudur. Çoğu insan paranın kölesi olur ve sonra patronlarına kızar. Burada bir parantez açmak lazım. Yine hayatı tam olarak anlayamamış birçok insan zenginlerin sürekli işte para konuştuğunu zanneder. Ama aslında sürekli para konuşan, hayatları boyunca paranın kölesi olan insanlardı. Bu bazı noktalar biraz sert gelebilir sevgili dost. Bana da öyle gelmişti, onu söyleyeyim. Hani biraz sert gelebilir ama gerçek budur. Sürekli para konuşanlar paraya bir türlü sahip olamayanlardır. Çünkü ona sahip olma yolunu yanlış öğrenmişlerdir. Annesinden, babasından, okullarda. Hangimize okullarda parayla ilgili gerçek şeyler öğretildi ki? Evet. İkinci bölüme geçelim. Finansal bilgileri neden öğretelim? Bu bölümde varlık ile yükümlülük arasındaki fark açıklanıyor Robert Kiyosaki tarafından ve aslında konunun ne kadar para kazandığınla değil de ne kadar para tuttuğunla ilgili olduğuna değiniyor. Yani bazıları çok kazanır ama o kadar çok harcar ki doğru yerlere yatırım yapmadığı için ne kadar kazandığı çok da önemli değildir. Varlık, değeri olan, gelir getiren veya değer kazanan, kolayca alınıp satılabileceği bir piyasa olan bir kavramdır. Özür diliyorum, kolayca alınıp satılabileceği bir piyasası olan bir kavramdır varlık. Varlıklar, burada birkaç maddede çok güzel açıklamış, gelir üretir. Yani diyor ki bir, varlıklar gelir üretir. İki, varlıklar değerlenir. Yani değerlenen bir şey ise, bak almadan önce düşün diyor, değerlenecek bir şey mi, gelir üretecek bir şey mi? Yoksa gidip de paranı oraya yatırma. Veya varlıklar üçüncüsü, her ikisini de yapar. Yani hem gelir üretir hem değerlenir. Tersine yükümlülükler ise bunlarla ilişkili maliyetler nedeniyle cebinden para çeker. Yani örnek veriyorum, şimdi tabii ki araba bir ihtiyaçtır ama bütün dikkatini ona verirsen aslında senden sürekli para götürdüğünü de görürsün. Yani hani demek istediğim şey şu, araba yahut da işte sadece oturduğun ev senin için bir varlık değildir, gerçek varlık değildir. O sadece senin ihtiyaçlarını gören bir şeydir. Gerçek varlık sana kazanç getiren, gelir üreten ve sürekli değeri artan şeydir. Evet, bir araba da aldığında örneğin değeri artar 3 yıl içinde ama o arada senin cebinden bir sürü şey götürür. Kişisel bir konut diyor, sahip olma maliyetlerini dengelemek için yeterince değer kazanmadıkça bir varlık değildir. Öte yandan kiralık bir mülk varlıktır çünkü gayrimenkulün işletme ve finansman giderlerini aşmaya yetecek kadar pasif gelir üretebilir. Yani gelirleri giderlerinden çoktur. Zengin olmak mı istiyorsunuz diyor. Bir varlığın ne olduğunu gerçekten anladığınızda çabalarınızı gelir getiren varlıklar satın almaya odaklayın. Yükümlülükleri ve giderleri düşük tutun, varlık sütununuzu derinleştireceksiniz. Yani burada aslında o kadar önemli bir şeyden bahsediyor ki bize. Varlığın ne olduğunu bir kere anladığında diyor, ondan sonra zengin olmaya adımını atmış olursun. gerçekte neye yatırım yapman gerektiğini bilmelisin diyor aslında. Tabii bunlar illa gayrimenkul falan olmak zorunda değil. Yani çok iyi bir işe de yatırım yapabilirsin. Yani tanıdığın biri vardır ya da sana teklif getiren biri vardır. Ve o kadar iyi bir projesi vardır ki az önce konuştuğumuz gibi mesela bir otomasyon sistemi ya da işte bugünün geleceğin taleplerini karşılayacak herhangi bir iş. Oraya yatırım yaparsın ve uzun yıllar boyunca o yatırımın sana gelir getirir. Çünkü o kişinin belki fikri vardır, yeteneği vardır ama parası yoktur örneğin. Üçüncüsü kendi işinize bakın. Yani üçüncü bölümdeyiz. Bu bölümde iki önemli mesajı var Robert Kiyosaki'nin. Öncelikle borçlarını öde ve bir an önce gelir getiren varlıklara yatırım yapmaya başla diyor. Ardından da zamanını yani maaşın yerine harcayacak ve mümkün olduğunca çok paranı varlıklara yatırarak finansal olarak sağlıklı kalacak şekilde bir şey yap diyor. Yani zamanını bunlara harca. Robert Kiyosaki zengin baba yoksul babanın bu bölümünde çoğu insanın mesleklerini işleriyle karıştırdığını altını çiziyor. Çok önemli. Başka bir deyişle tüm hayatlarını başka birinin işinde çalışarak ve başkalarını zengin ederek geçirirler diyor. Yoksul insanlar, daha doğrusu yoksul zihniyetli insanlar. Yoksul ve orta sınıfın çoğunluğunun mali açıdan muhafazakar olmasının birincil sebebi diyor, mali temellerinin olmamasıdır. İşlerine sıkı sıkıya sarılmak ve güvenli oynamak zorundadırlar. Risk almayı göze almazlar. Yani yine hani Jim Rohn'dan da alıntı yapmıştım ya. İşiniz üzerinde çalışırsanız hayatınızı kazanırsınız ama kendiniz üzerinde çalışırsanız bir servet kazanırsınız diye. İşte burası çok önemli sevgili dostum. Burada kendi işinize bakın derken şunu söylüyor. Yani sana gerçekten de fayda sağlayacak bir iş kurmanın derdinde ol. Hemen olmayabilir. Planlayarak yapabilirsin. Bugün değil de bir yıl sonrasında bunu belki kurabilirsin ya da bir yerlere yatırım yapabilirsin ama en azından bugünden düşünmeye başlamalısın. Bu bir zihniyet meselesi. Dördüncü bölüm. Zenginler parayı bulur. Bazı çevirilerde zenginler parayı icat eder diye de aktarılmış ama her ikisi de bence güzel ifade. Zenginler parayı icat eder. Ben de buna inanıyorum bu arada. Şimdi bakalım şöyle çok güzel bir yine kitabın içinden bir alıntıyla başlayacağım buraya. Zenginlerin daha da zenginleşmesinin, yoksulların daha yoksullaşmasının, orta sınıftakilerin de borç içinde çabalamasının nedenlerinden biri para dersini okulda değil evde öğrenmeleri. Çoğumuz para konusunu anne babalarımızdan öğreniriz. Peki ya yoksul anne babanın çocuğuna parayla ilgili öğretebileceği ne var? Okulda kal, çok çalış derler. O kadar. Çocuk yüksek notlarla okuldan mezun olur ama beynine işlenen finans programı ve düşünce biçimi yoksulluk kökenlidir. Henüz küçük bir çocukken öğrenilmiştir bu. Burada çok önemli iki şey var sevgili dostum. Zaten okullarda da bize zenginlik ya da nasıl para kazanılacağı öğretilmiyor. Çünkü kim öğretecek ki? Yani o okullarda o derslere giren öğretmenlerin de böyle bir yeteneği yok. En azından büyük çoğunluğunun. Anne babalar da şeyse hani bu durumdaysa ve onlara sürekli güvenli bir şey öneriyorlarsa doğal olarak bunları ne yapamıyoruz? Öğrenemiyoruz. Para icat etmek, diğer insanların beceriye, bilgiye, kaynaklara ve bağlantılara sahip olmadığı fırsatları veya anlaşmaları bulmak demektir aslında. Yani insanlara bir çözüm sunmaktır. İnsanların bir ihtiyacını gidermektir. Bu bölümde iki tür yatırımcı olduğunu da belirtiyor Robert Kiyosaki. Yani zenginler parayı icat eder bölümünde. Birincisi yatırım paketleri parasını bir geliştiriciye veya fon yöneticisine emanet eden kişiler tarafından satın alınır. Bir ETF hissesi satın almak ya da bir emlak kitle fonlaması girişimine para yatırmak gibi çoğumuzun yatırım yapma şeklini açıklar. İkincisi profesyonel yatırımcılar kendi yatırımlarıyla ilgilenir, mantıklı anlaşmalar bulmak için piyasayı araştırır, ardından günlük gözetimi yönetmek için profesyonelleri işe alır. Profesyonel yatırımcıların 3 ortak noktası vardır diye ekliyor. Diğer insanların bulamadığı fırsatları bulur, yatırım için fon toplar, diğer zeki insanlarla çalışır. Bak bu o kadar önemli ki. Yine Jim Rohn'dan bir alıntı yapacağım. Her birimiz en çok görüştüğümüz 5 kişinin ortalamasıyız diyor. Yani etrafımızda ne kadar doğru kişiler olması gerektiğini ifade ediyor aslında. Ve Kiyosaki bazı insanlar bulundukları yerde emlak pazarlıklarının olmadığını Ancak her yerde göz ardı edilen önemli fırsatlar olduğunu iddia ediyor. Çoğu insan önündeki fırsatları tanımak için finansal olarak eğitilmemiştir. Buna ben de katılıyorum. Warren Buffett da ne diyordu? Bununla ilişkilendirebileceğimiz harika bir sözünde. Zenginler hep daha da zenginleşir çünkü fakirler her fırsatın altında bir tuzak ararlar. 5. bölüm. Öğrenmek için çalışın, para için çalışmayın. Harika bir yaklaşım. Yoksul babam zekiydi, iyi eğitimliydi ve para için çalışıyordu. Çünkü iş güvenliği onun için her şey demekti diyor Kiyosaki. Zengin babam ise öğrenmek için çalışarak milyoner oldu. Yoksul babam diyordu kitabın bir bölümünde. Notlarımda yok ama şu an aklıma geldi, aktarayım. Yoksul babam, yani asıl babam, aslında iyi de bir işi vardı. Yani ortalamanın üzerinde bir iş vardı. Hatta iyi de bir maaşı vardı diyor. Yani Hawaii'de eğitim müdürüydü. Yani ortalama bir memura göre bayağı iyi bir maaşı vardı. Ama hep güvenlik aradığı için, hep korkularıyla yaşadığı için hayatını, aman faturalarımı ödeyeyim, aman şunu yapayım dediği için bir türlü zihnini başka yerlere kanalize edemediği için hep yoksul kaldı diyordu. Ama zengin babam ise Hawaii'deki o lüks otellerin arazilerinin sahibiydi diyor. Çünkü zamanında paranın ne demek olduğunu öğrenmişti ve küçük küçük de olsa ilerliyordu, doğru yerlere yatırım yapıyordu. Bu aklıma gelenleri de aktarmış olayım sana. Yani buradaki yoksul baba, bildiğin ya da tahmin edebileceğin gibi kendi babası, zengin baba ise ona para kazanmayı öğreten arkadaşının babası. Kiyosaki şöyle diyor: gençlere kazanacaklarından çok öğrenecekleri için iş aramalarını tavsiye ediyorum. Belirli bir meslek seçmeden ve sıçan yarışında tuzağa düşmeden önce hangi becerileri kazanmak istediğinize bir bakın. Burası bence harika bir tavsiye. Aslında Kiyosaki'nin kendi yaptığı da tam bu. Çünkü üniversiteden mezun olunca kendi anlatımıyla deniz piyadelerine katılıyor bir süre. Orada insanları yönetme ve liderlik konusunda bazı iş becerileri öğreniyor. Ya da neyi yapmaması gerektiğine dair çok önemli tecrübeler ediniyor aslında. Orada bir süre ülkesine hizmet ediyor. Kendisi için anlamlı olan bir şey de yapmış oluyor. Sonradan işte önemli bir şeye katılıyor. Yani işte fotokopi, fax makineleri falan üretip satan bir firmaya gidiyor. Orada çalışıyor. Orada şirketteki en iyi 5 satış elemanından biri olmak için reddedilme korkusunu da yeniyor. Ardından kendi işini kurmak için kurumsal dünyayı terk ediyor. Ve parayla ilgili en önemli adımlarını atıyor. Bak, önce gerçekten önemli tecrübeler kazanmış. Ve reddedilme korkusuna değinmemin çok önemli bir sebebi var sevgili dost. Reddedilme korkusuyla yüzleşmeyen hiç kimse, neredeyse hiç kimse gerçek anlamda zenginliği tadamaz. Çünkü incilerim dökülecek, aman aman diyen insanlar şu hayatta gerçek anlamda başarıyı kazanamaz. Ve 6. bölümdeyiz. Zihinsel engelleri aşmak. Burası da çok çok önemli. Şöyle bir alıntı yapayım yine kitabın içinden. Kazanmak, kaybetmemekten korkmamaktır. Kiyosaki burada insanların finansal olarak bağımsız olma yolunda karşılaştıkları ya da aşması gereken 5 engelden bahsediyor. 1 korku, 2 şüphecilik, 3 tembellik, 4 alışkanlıklar, 5 kibir. Hadi gel bunlara bir bakalım. Birincisi korku. Ne diyor? Para kaybetmek. Hayata yatırım yapmanın bir para kaybetmek hayata yatırım yapmanın bir gerçeğidir ve onunla birlikte gelen korku da öyle. Yani Kiyosaki para kaybetmemiş zengin bir insanla hiç tanışmadığını, ancak hiç yatırım yapmadıkları için bir kuruş bile kaybetmeyen çok sayıda fakir insanla tanıştığını belirtiyor. İşte burası çok çok önemli. Büyük resmi göremeyen ve büyük düşünemeyen insanlar yatırımda ya da genel olarak hayatta neredeyse hiçbir zaman başarılı olamayanlardır. Çünkü hep kaybetme korkusu taşırlar. 2. Şüphecilik. Herkesin kendine güvenini etkileyen şüpheleri vardır. İşte ya öyle olmazsa, ya şöyle olursa gibi. Özellikle arkadaşlarımız ve ailemiz bize sürekli potansiyel eksiklerimizi hatırlatır çünkü. Hani az önce Warren Buffett'tan bir şey aktarmıştım ya. Zenginler hep daha da zenginleşir çünkü fakirler her fırsatın altında bir tuzak ararlar. İşte böyle. Yani fakir zihniyet o şüphecilikle önüne çıkan fırsatları bir türlü göremez. Çünkü sürekli bir tuzak arar onun altında. Ekonominin çökmesi. Yine kitaptan devam edeyim notlarımdan. Ekonominin çökmesi, faiz oranlarının yükselmesi, kiracıların kiralarını ödememesi gibi şeyler tüm gayrimenkul yatırımcılarının sahip olduğu yaygın ya olursa korkularıdır. hep kötü düşünürler. İşte o yüzden de bir türlü ilerleyemezler. Bunlar dikkate alınması gereken hususlar olsa da başkalarının şüpheciliklerinin kontrolü ele almasına izin vermemelisin. Aksi halde işte bu da finansal özgürlüğünün önünde önemli bir engel olur. Üçüncüsü tembellik. Günümüzün birbirine bağlı dünyasında meşgul olmayı gerçekten önemli şeyleri başarmakla karıştırmak kolay. Ama aslında Zengin Baba Yoksul Baba kitabı meşgul insanlar için genelde en tembel insanlardır diyor. Meşgul insanlar ofise erken gelir ve geç ayrılır. Akşamları ve hafta sonları iş bitirmek için eve getirirler işlerini ve sonra bakarlar onlar farkına bile varmadan onlar için en önemli olan insanlar ve değerler ortadan kaybolmuştur. Dördüncüsü alışkanlıklar. Alışkanlıklar davranışları kontrol eder. Bunu biliyorsun. İnsanlar örneğin çoğu insan kendileri için para harcamadan önce faturalarını öderler. Sonuç olarak genellikle ay sonunda yatırım yapmak için çok az şey kalır. Ama önce kendine ödeme yapmak, diğer insanlara ödeme yapmak için yeterli paran olmasa bile seni finansal, zihinsel ve mali olarak daha güçlü kılar. Bir bakıma bu bir ters psikolojidir. Önce kendine ödeme alışkanlığı geliştirdiğinde alacaklılara ödeyememe korkusuyla motive olursun. Buna karşılık yatırım amaçlı gayrimenkul gibi diğer gelir biçimlerini aramaya başlarsın. Bak, önce kendine ödeme yapmak, şunu ekleyeyim ben de. O kadar önemli bir konu ki ta 4000 yıl önceden aslında zenginlerin bildiği bir şey. Babil var ya, hani okullarda ilk öğrendiğimiz konulardan biriydi, işte Babil'in asma bahçeleri falan filan antik tarihte. Bu bir gerçek, hani büyük bir devlet Babil bir zamanlar ve orada yaşayan, şimdi ismi aklıma gelmeyecek ama muhtemelen o kitabı da özetleyeceğim. Babil'in en zengin adamı diye bir kitap vardı. O kitapta bak ta 4000 yıl önce Babil'in en zengin insanı katiplik yapan bir adama aynen bunu öğretiyor. Bunlar kazılarda bulunan tabletlerden çıkarılan notlar bu arada. Nasıl diyor zengin olacağımı bana anlatır mısın diyor. Bir katip kendisi için yazı yazmasını isteyen bir zengine. O zaman diyor ben bu yazıyı sana bedava yazabilirim. O zengin de diyor ki sana çok basit bir şey söyleyeceğim. Kazancının %10'unu hiçbir şeye harcamadan önce, kazandığın parayı hiçbir yere harcamadan önce %10'unu kendine ayır. Şimdi bunu ilk dinlediğinde şunu diyebilirsin. Ya arkadaş benim yani zaten maaşım ne kadar? Ama şöyle düşün, geçen seneden bu yana her şey ne kadar zamlandı, yine de almaya devam ediyorsun. Yani demek ki istedikten sonra bunu yapabiliriz aslında. Yani geçen sene işte salçası, peyniri, kıyafeti, işte benzini, mazotu ne kadardı, şu an ne kadar? Halen onlara para bulabiliyorsun bak, fiyatı değişmesine rağmen. Yani demek ki %10'unu kendine ayırabilirsin. İlk ödemeyi kendine yapabilirsin. Sonra onlar bir süre sonra birikir ve o biriken paraları yatırıma dönüştürebilirsin. Onlar senin için o yatırımların kar getirmeye devam eder ve sen her ay %10'unu ayırmaya devam edebilirsin. Daha sonra değineceğim için burayı böyle kısa keseyim ama çok önemlidir bu alışkanlık. Beşincisi de kibir. Yatırımcılar kendilerine neyin para kazandırdığını bilir ama bilmedikleri şeyler para kaybetmelerine neden olur. İnsanlar kibirli olduğunda bilmediklerinin bir önemi olmadığına inanırlar. Yani öğrenmeye açık olmazlar böyle insanlar demek istiyor. İşte bu engeli aşmalısın demek istiyor. Bütün zengin ve başarılı insanlar öğrenmeye açık insanlardır. Ve 7. bölümdeyiz. 7. bölüm işe koyulmak. Bu arada bölüm isimleri aynen kitapta olduğu gibi. Kitapta neyse o bölümün ismi, o şekilde aktarıyorum ben de sana. Sadece 10 bölüm yerine 8 bölüm olarak özetledim kitabı. 7. bölüm işe koyulmak. İçinizden ne geliyorsa onu yapın. Nasıl olsa biri çıkıp size eleştirecek. Yapsanız da size lanet okurlar, yapmasanız da diyor Robert Kiyosaki. Yine kitabın içinden bir alıntı yaptım ve muhteşem bir söz. Çok da inandığım bir şey. Benim hayatımda da hep böyle oldu bu. Bu bölümün ana fikri ise şöyle. Her yerde altın var. Çoğu insan onu görmek için eğitilmiyor. Ve böyle bir zihniyeti yok. Hani az önce de konuştuk ya, yani asıl babası işte iyi bir maaş alıyor ama bir kez olsun yani nasıl daha çok kazanırım, nereye yatırım yapayım dememiş ve o yüzden görememiş. Bu vizyon ve netlik eksikliğinin bir kısmı içinde yaşadığımız dünyadan geliyor ne yazık ki. Yani bir zihniyet meselesi. Çok küçük yaşlardan itibaren başka biri için çok çalışmak, kazandığımız parayı harcamak ve paramız biterse daha fazla borç almak için ne yazık ki eğitildik. Bunları lütfen düşün. Lütfen bu videoyu sadece izleyip geçme, bu podcast'i sadece dinleyip geçme. Bir düşün, bunun için eğitilmedin mi? Ve aslında farklı şeyler düşünüyor ve yapıyor olsan hayatın daha farklı bir yere gitmez mi? Ne yazık ki çoğunluktan biri olmayı seçtiğimizde finansal dehalarımızı geliştiremiyoruz. Zaman ayırmıyoruz, öğrenmiyoruz. Warren Buffett diyordu ki, insanlar bana hangi kitapların ilham verdiğini soracaklarına arabamın markasını, işte evimdeki eşyaların niteliklerini merak ediyorlar diyor. Aslında o kadar önemli bir şeyden bahsediyor ki bak, tek bir cümlede müthiş bir hayat dersi. Gayrimenkule yatırım yapmak mükemmel bir örnektir. Ortalama bir kişi sahada bir hafta geçirip hiçbir şey bulamazken kendini eğitmiş yatırımcı tek bir günde mantıklı 4 ya da 5 anlaşma bulabilir diyor. Anlaşmadan kastı şu, kitaptan olduğu gibi aktardığım için bu notu, yani hani bir gayrimenkul satış sözleşmesinden bahsediyor aslında. Ve şöyle devam ediyor. Finansal dehanızı geliştirmek ve zaten orada olan ve bulunmayı bekleyen altını keşfetmek için izlemen gereken 10 adım. Bak bunlar çok güzel şeyler. 1. Yaptığın şeyi yapmak için derin bir duygusal nedene ve amaca sahip ol. Yani şu an çalıştığın işle alakalı derin bir amacın var mı? Bunu bir sorgulamalısın. 2. Seçimin gücünü anla ve doğru alışkanlıkları seçmek, kendini eğitmek de dahil olmak üzere günlük olarak ne yapacağını seç. Yani her gün bunlara biraz vakit ayır. Bak bir milyarderin sırlarını açıkladığı bir şey bu aslında. Müthiş bir olay yani. Bilgi her yerde. 3. Dernek gücünden yararlanarak fakir veya korkmuş insanları dinlemeye dikkat ederek dinlememeye dikkat ederek arkadaşlarını dikkatlice seç. Yani çevrende böyle kurban zihniyetli insanlar olmasın. 4. Hızlı öğrenmenin gücünde ustalaş ve para kazanmak için bir formül geliştir. Her birimiz bunu yapabiliriz. 5. Nakit akışını, insanlarını ve kişisel zamanını yönetmek için öz disiplin gücünde ustalaş diyor. Yani öyle bir öz disiplin olsun ki nakit akışını doğru yönet. Gereksiz şeylere para harcama, çevrendeki insanları doğru seç, kişisel zamanını yönet. 6. Ekibin için harika insanlar seç ve tavsiyeleri için onlara cömertçe ödeme yap. Yani etrafında senden daha zeki insanlar olsun diyor. Bunu birçok zengin insandan çok duydum. Elon Musk, Jeff Bezos, yani aklına kim gelirse. Zirvedekiler hep bunu söyler. 7. Paramı ne kadar hızlı geri alabilirim diye sor. Bir yere yatırım yapacağın zaman. Hep bunun derdinde ol. 8. Parayı daha fazlasını yaratmaya yönlendirmek için öz disipline odaklanarak lüks satın almak için sahip olduğun varlıklar tarafından üretilen parayı kullan. Yani lüks bir şey alacaksan asla şu an elinde zaten zar zor biriktirdiğin parayı kullanma. Yatırım yaptığın bir şey sana gelir getiriyorsa onunla alıyorsan al. Yoksa asla bunu yapma diyor. Zaten zengin insanlar bunları asla yapmaz. Gerçek anlamda zengin zihniyetine sahip hiç kimseyi kendini böyle zorlayarak çok lüks bir araba falan alırken göremezsin. Ancak gelirleri böyle çok iyi bir noktaya geldiğinde bu tarz şeylere bakarlar. 9. İzleyecek bir rol modelin olsun ve onların dehasının gücünden yararlan diyor. Gerçekten bu çok önemli. Anthony Robbins der ki, en iyi mentorlar en kısa yolları bilir. 10. Bir şey istiyorsan önce bir şey vermen gerektiğini anla. Herhalde hayattaki en önemli yasalardan biri budur. Yani birçok insan zengin olma hayali kurar ve sonra da yalan söyler. Ya para benim için önemli değil falan filan. Halbuki 10 kişiden 9'unun, hatta 100 kişiden neredeyse 99'unun aklından geçen nasıl zengin olurum, keşke olabilsem falan. Ama bunun için bir şeyler vermesi gerektiğini bilmez. Yani her şeyin bir yolu var. Her şeyin bir kuralı var. O kuralı öğrendiğinde mutlaka o konu her neyse orada ustalaşabilirsin. Para kazanmak da buna dahildir. Ve son bölüm. Daha fazlasını mı istiyorsunuz? Bölümün başlığı aynen böyle. Yine bir alıntı yapacağım kitabın içine. Çocuklara iyi birer çalışan olmayı öğütlemek, onlara sınırlı ya da hiç ikramiye beklentisi olmaksızın yaşam boyu üstlenmeleri gereken vergi tutarından daha fazlasını ödemelerini önermekten farksız diyor. Yani sen çocuğuna iyi bir çalışan olmayı öğütlersen diyor, o hayatı boyunca vergi ödemek, işte çok büyük sorumluluklar üstlenmekten başka bir şey yapmamış olur diyor. Ve burada Kiyosaki kitaptan önemli dersleri bir araya getirip bugün yapmaya başlayabileceğimiz eylemlerin bir listesini sunuyor. Çok da güzel şeyler. Yaptığın şeyi yapmayı bırak, mola ver ve neyin işe yarayıp yaramadığını değerlendir diyor. Muhteşem bir şey. İşte harika bir öğrenti. Bir an bir dur diyor. Bir an bir dur, bir soluklan ve yaptıkların işe yarıyor mu? Hayallerinle şey mi? Paralel mi? Ben insanlara çok sorarım bu soruyu. Lisede, üniversitede kurduğun hayalleri yaşıyor musun diye. Genelde cevap hayır oluyor. O zaman diyorum, neden buna oturup bir düşünmüyorsun ki, yaptıkların hayallerine hizmet etmiyorsa bir kere geldiğin şu dünyada, yani yazık olmuyor mu? İki, farklı ve benzersiz konularda kaynaklar bularak yeni fikirler ara. Az önce Warren Buffett'tan aktardığım sözü hatırla. Yani bana hangi kitapların ilham verdiğini keşke araştırsa diyor insanlar. Bill Gates de benzer bir şey söylüyordu. 3. Gittiğin yerde bir akıl hocası bul, onları öğle yemeğine götür ve zihinlerini keşfet. Yani öyle insanlar bul ki kazanan, işte mutlu, güçlü, karşısındakine de güven veren insanlar, mentorlar bul. Onlarla biraz zaman geçirmeye çalışıyor. Geçenlerde çok başarılı biri anlatıyordu. İsmini hatırlayamayacağım ama bir gün diyor arabadan indim otoparkta, bir baktım genç biri fotoğraf çekiyor. Beni de çekti, arabamı da çekti falan. Sonra bana dedi ki mail adresini verir misin, sana bu fotoğrafları göndereyim. Ben de ona dedim ki teşekkür ederim, yani benim fotoğraf, yani kendi arabamla çekilmiş fotoğraflarım var zaten. Ondan sonra ona sordum, yani neden bununla uğraşıyorsun ki, yani burada belli ki zaman harcıyorsun bu otoparkta, bunun sana ne faydası var? O da bana şunu söyledi, ya burada hep lüks araçlar geliyor, zengin insanlar geliyor ve ben onların fotoğraflarını çekiyorum. Birçoğu da mail adresini veriyor bana fotoğraflarını geri onlara göndermem için ve böylece ülkedeki ya da şehirdeki en zengin, en başarılı insanların birçoğunun iletişim bilgisine sahip olmuş oluyorum diyor. Cevap veriyor çocuk ve bu adam bir anda diyor farkındalık yaşadım diyor. Harika bir fikirdi. Çok zeki bir çocuktu. Çevresinde böyle başarılı insanlar olmasını, onlarla iletişim kurabilmeyi istiyordu. Ve ona mail adresimi verdim. Şu anda o çocuk benim için çalışıyor. $10,000 maaş veriyorum diyordu. Yani işte bu o kadar önemli ki, doğru insanlarla beraber olmak. Her zaman başka bir madde, ders alarak, seminerlere katılarak ve okuyarak öğren. Yani hep bir öğrenci ol. Diğer bir madde, çok sayıda teklifte bulun. Çünkü sonunda birisi evet diyecektir diyor. Bak bu da harika bir şey. Jeff Bezos diyor ki Amazon'u kurmak için $1,000,000 ihtiyacım vardı kurup büyütmek için. Bunu da diyor 20 kişiden $50,000 alarak yapmayı planlamıştım. Ve aynen de öyle yaptım ama o 20 kişiden $50,000 almak için 60 kişiyle görüştüm. Yani 40 kişi ona hayır demiş. Ama işlerinden 20 kişi de evet demiş. Şu anda dünyanın en zengin insanı. Başka bir madde, önümüzdeki 12 ay boyunca her ay 10 dakikanı belirli bir bölgede yürümek, koşmak ya da araba kullanmak ve pazarlık yaratan değişiklikleri aramak için harca diyor. Harika bir öneri daha. Bir sonraki, piyasa düzeldiğinde emlak anlaşmaları yap. Çünkü kar satarken değil, satın alırken yapılır diyor. Yani zenginler hep alırken kazanmanın peşindedir. Bir başka madde, eğitimine yatırım yaparak nasıl, ne zaman ve nereden satın alacağını öğren. Yani finansal okuryazarlık öğrenilebilen bir şey. Daha zengin olmak için daha büyük düşün. Çünkü küçük düşünürler büyük atılımlar yapamazlar. Ve son 3 tavsiye. Çoğu insan sadece karşılayabileceğinin peşindedir. Bu yüzden daha büyük bir pasta alın ve önce bir alıcı, sonra bir satıcı bularak onu parçalara ayırın. Büyük düşünmek çok önemli. Gerçekten de. Anthony Robbins diyordu ki hiçbir hedef ulaşılamayacak kadar büyük ve hiçbir şey satın alınamayacak kadar pahalı değildir. Buna kesinlikle inanıyorum. Birkaç yıl önce inanmıyordum ama artık inanıyorum. Büyük düşünerek insanları bir araya toplayarak ve toplu olarak satın alarak toplu indirimler için pazarlık yap diyor. Bu tabii bambaşka bir seviye artık. Ve son 2 madde. Oku, tarihten ders al, çünkü tarih her zaman tekerrür eder. Eylem, eyleme geç. Eylem her zaman eylemsizliği yener. Sevgili dost, eğer yaptığın işten yorulduysan ya da yeterince kazanmıyorsan, yapacağın şey basit aslında. Para kazandığın yolun formülünü değiştirmek, belli ki yaptığın şey işe yaramıyor. Çoğumuz okuyoruz, bir iş buluyoruz, hayatın geri kalanını para için çalışarak geçiriyoruz ama doğru yol bu değil. Ve işte birileri doğru yolun ne olduğunu kitaplar yazarak, eğitimler vererek anlatıyor. Artık dijital çağda her şeyi öğrenmek mümkün. Yeter ki iste. Umuyorum faydalı olmuştur. Umuyorum bu kitabın özeti, aktardıklarım sana ilham vermiştir. Hem buradan notlar almışsındır hem de daha fazlasını öğrenmek için gerekeni yapacaksındır. Umuyorum. Kendine çok iyi bak. Bitirirken de Robert Kiyosaki'nin çok sevdiğim bir sözünü nakledeyim. Servet diyor toplam ne kadar paran olduğu değildir. Servet toplam varlıklarının sen çalışmadığında dahi ne kadar süre seni idare edeceğiyle ilgilidir. Yeni bir kitap özetinde buluşmak üzere. Kendine çok ama çok iyi bak.